Ayrım 36. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 310. O da hayattaki son dostunu kaybetmişti. Öyle derin bir yalnızlık içindeydi ki, üç sokak ötedeki mağazasında tasarım ürünü objeler satan kızı Sevda Okutan'la Beykoz'da yaşayan oğlu annelerinin bu derin yalnızlığının farkına varıp da tatlı canlarını üzmek istemedikleri için kadıncağızı ziyaret etmeyi akıllarına getirmiyorlar, telefonla ama sık sık aramakla yetiniyorlardı. Çocuklarını da bir anlamda kaybetmiş olan Sevinç Hanım'ın yalnızlığını giderecek yeni bir dost edinmeye ne zamanı ne de isteği vardı. Hayat artık ona da fazla geliyordu. Tavan arasından bozma daireye gidip son dostunun evrakını karıştırdı. Avukatının eski bir kartvizitini buldu, arayıp durumu bildirdi. Yaşlı kadının kimden söz ettiğini anlamakta güçlük çeken zibide avukat Abbas Koşar, söz konusu kişinin yıllarca parasını yediği Şekip Sami olduğunu anlayınca, "Oho! Şekip Sami Bey milattan evvel müvekkilimdi. Bir de onun derdine mi düşeceğim şimdi?" demişti. Ama Sevinç Hanım'ı gönülsüzce dinlerken güleç yüzünü birdenbire hatırladığı adamın trajik sonuna çok acıdı. O kadar da insanlıktan nasibini almamış biri değildi. Eski defterlerini karıştırdı. Türkan Hanım'ın ve küçük kızı Esra'nın telefonlarını buldu. İkisini de arayıp "Şekip Sami Bey'i maalesef kaybettik." dedi. Sesinde hakikaten bir üzüntü vardı. Hayatta aradığını bulamayan, ne aradığını da bilmeyen, bu nedenle daima mutsuz olan Esra, babasının ölüm haberini aldığında, Chicago'daki Türklerin çıkardığı Türk-Amerikan adlı İngilizce-Türkçe bir dergi için Nazım Hikmet'in Karıma Mektup adlı şiirinin en fazla bir yıl sürer 20. asırlılarda ölüm acısı dizesini çevirmekle meşguldü. Resim sanatına küsmüş, kendini şiir çevirilerine vermişti. Babasının ölüm haberiyle çok sarsıldı, saatlerce ağladı. Kocası Eddie eve geldiğinde Esra'yı yüzü gözü şişmiş bir halde buldu. Araları epeydir şeker renk olan kız kardeşler bu vesileyle bir araya geldiler. Birkaç gün büyük bir serveti saçma sapan projelere harcayarak bu hale düşmelerine sebep olduğu için yıllarca suçladıkları babalarını andılar, üzülüp yas tuttular. Ama Esra ve kardeşleri 20. asırlı değil 21. asırlıydı. Onlarda ölüm acısı bir yıl da sürmüyor, rüzgar gibi esip geçiyordu. Daha haberi almalarının üstünden bir hafta geçmeden babalarının anısı çok uzakta kaldı. Aynı karmaşa, itiş kakış ve mutsuzluk içinde hayata devam ettiler. Babalarının ölümü nedeniyle kısa süreli şoka girmişlerse de kalkıp Türkiye'ye gitmeyi, cenazesini kaldırmayı akıllarından geçirmiş değildiler. Zibide avukat Abbas'ı da, dişlerindeki susamı da telefonda sesini duyduğu an hatırlayan Türkan Hanım'ınsa içinden bir şeyler kopmuştu. Çok üzüldü yeğeni için, benliğine alışık olmadığı bir suçluluk hissi yokladı. Ama öte yandan gerçekçi bir kadındı, insanların kaderlerini kendilerinin yaptığına inanırdı. Şekip Sami Bey'in kahırlı ölümünün en derinden etkilediği insan ev sahibi Sevinç Okutan oldu. Birlikte uzun saatler hatta günler geçirdiği bu hüzünlü adamla aralarındaki ilişki, cinsellik defteri çoktan kapanmış, birbirlerini rahatsız etmemek için yatak odalarını ayırmış ama birbirlerine çok bağlı yaşlı bir karı kocanın huzurlu ilişkisine benziyordu. Sevinç Hanım alışveriş listesine Şekip Sami Bey seviyor diye tahin pekmez ekler. Şekip Sami Bey de Sevinç Hanım'ın okuma gözlüğünü nerede bıraktığını bilirdi. Bu ilişkiye hiçbir zaman aşk demediler ama ikisi de bunun aşktan başka bir şey olmadığını biliyordu. Kocasını kaybettiğinde bile bu kadar derin bir üzüntü yaşamayan yaşlı kadın, adamın bıraktığı boşluğa alışamadı. Şekip Sami Bey'in ölümünden 6 ay sonra bornozunun kuşağıyla kendini gardırop demirine astı. 72. doğum günüydü. Muhakkak yapılacak çok önemli işleri olan çocuklarının doğum gününü kutlamak için gelmeyeceklerini ama arayacaklarını biliyordu. Telefona cevap vermezse merak edeceklerini, cesedinin kokmadan bulunacağını hesaplamıştı, yanılmadı. Şekip Sami'nin bitmek bilmeyen projelerine ait müsveddelerin ve eşyalarının bulunduğu tavan arası uzun bir süre öylece durdu. Türkan Hanım cenazesini özel ambulansla getirttiği yeğenini aile mezarlığına defnettirmekle yetinmiş, eşyasını tasfiye etmek için İstanbul'a gitmemişti. Yıllar içinde Şekip Sami'den kalan kırık dökük eşyayı kapkara bir toz kapladı. Sevinç Hanım'ın yalnızlık nedeniyle hayatına son vermesinden 5 yıl sonra, torunu genç ressam Yalın Tağmaç, İtalya'da Accademia di Belle Arti di Firenze'deki eğitimini tamamlayıp İstanbul'a döndü. Yapıtlarında kimyevi boya yerine çay, kahve, şarap, soya sosu, bitki suları gibi organik maddeler ve doğal kök boyalar kullanan, tuhaf malzemeleri bir araya getirmekten hoşlanan Yalın, anneannesinden miras kalan bu mekanı atölye yapmaya karar verdi. Çatıyı tümden kaldırıp camla kaplamak, böylece gün ışığından yararlanmak istiyordu. Hemen planını çizdi, bir mimarla anlaştı, işe girişti. Yalının çıkık çene yapısı nedeniyle bozuk diksiyonuna bile kendine özgü bir aksan havası verecek kadar özgüven sahibi bir kadın olan annesi Sevda Okutan, özel tasarım ama hepsi birbirinden abuk sabuk şeyler sattığı mağazasına 3 sokak uzaklıkta olduğu halde, annesi hayattayken doğru dürüst adım atmadığı apartmana, ayak işlerine bakan adamını gönderip Şekip Sami Bey'den kalan eşyaları attırmak istemişti. Ama bir markette iş bulduğunu Sevda Hanım'dan gizleyen adam, yanında getirdiği akrabalarıyla birlikte daireyi resmen yağmalamış, canının istediğini almış, ortalığı pislik yuvası halinde bırakıp Sevda Hanım'ın kasasından yürüttüğü 1000 dolarla birlikte ortadan kaybolmuştu. Yalın satılabilir nitelikteki tüm eşyası götürülmüş daireyi kendisi elden geçirmek zorunda kaldı. Şekip Sami'nin hatırasının tozlandığı dairede yığınla boş içki şişesi, ta cila fabrikası zamanından kalma fasit marka bir hesap makinesi, siyah eski usul bir telefon, bir masa lambası, eski püskü giysiler, İngilizce kimya dergileri, bir yığın şirket kuruluş belgesi, ticaret sicil gazetesi ve kutular dolusu resmin yanı sıra Şekip Sami'nin son projesi olan dış cephe sıvası formülünün müsveddelerini buldu. Hepsini atacaktı ama adamın sepya renkli mürekkeple, inci gibi el yazısıyla yazdığı karmaşık kimya formüllerinin görüntüsü ve artık bulunmayan teksir kağıtlarının dokusu hoşuna gidince, sıva formülünün çalışıldığı kağıtları ayırıp diğer tüm eşyayı belgeler ve resimlerle birlikte atması için kapıcı Mevlut'a verdi. Sıra sıra ciplerin, BMW, Mercedes, Honda gibi birbirinden lüks arabaların dizildiği kapı önüne, arabadan çok konserve tenekesine benzeyen küçücük Suzuki Maruti'sini koymakta ısrar ettiği için, yönetici Tijen Hanım'la sürekli didişen Mevlut, eşyayı karıştırdı, işe yarar bir şey bulamadığı için canı sıkıldı. Para etmeyeceklerini bile bile hesap makinesini, telefonu, kitap, dergi ve resimleri, bir de hala giyilebilir durumda olan içi kürklü bir gocuğu ayırıp gerisini olduğu gibi attı. Gocuğu kendi giyecek, hesap makinesi ve telefonu eskiciye, diğerlerini de sahafa satacaktı. Malları tam bagaja koyuyordu ki Tijen Hanım'la karşılaştı. Bir ay önce yönetici seçilen kadın, kendi sokağı dolu olduğu için koskoca Nişantaşı'nda 20 dakika tur atıp park yeri aramış, sonunda Amerikan Hastanesi'nin arkasında hiç de uygun olmayan bir yere park etmek zorunda kalmıştı. Kanter içinde yürüyerek apartmana geliyordu. Mevlut'un Suzuki Maruti'sinin yine kapının önünde durduğunu gördü, kapıcıyı üst perdeden bir sesle azarladı. Ama Mevlut'ta torbayla laf vardı. Kadına fırsat vermeden açtı ağzını, yumdu gözünü. eşitlikçi, sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir partinin mensubu olmakla övünen Tijan Hanım'ı, kendisini kapıcı olduğu için küçümsemekle, ayrımcılık yapmakla itham etti. Arabasına başka bir yer bulmasını isteyen kadına, "Kapıcıyım diye arabamı Taksim Meydanı'nda yakayım mı?" diye sordu. "Benim de kapı önüne park etmeye hakkım yok mu?" Kapıcının argümanlarının çok sağlam olduğunu gören Tijen Hanım'ın ağzı açık kaldı. İlkokul 3'ten ayrılma, Kastamonulu kapıcı, makineli tüfek gibi aralıksız konuşarak koskoca bir elektrik elektronik mühendisine sıkı bir eşitlik dersi vermişti. Kapıcının düzgün ve uzun cümleleri karşısında natıkası bağlanan yönetici, Mevlüt'ün arabasına binip Çukurcuma'ya gitmesini fırsat bildi. Üşenmedi, olmadık birinin girmesini önlemek için apartmanın girişinde duran eski bir sandalyeyi boşalan park yerine koydu. Bıraktığı yere gidip Volkswagen Golf'ünü aldı. Mevlüt'ün çıktığı yere park etti. Uzaktan kumanda ile arabasını kilitlerken fırça yediği kapıcının döndüğünde park yeri bulamayacağını düşünerek manasızca seviniyordu. Mevlüt, Şekip Sami Bey'den kalan iki parçayı satmak için ruh sağlığı hastanesinin tembel hademesi Kulaksız Ziya'nın varlığından bile haberdar olmadığı akrabası Küpeli Ömer Çakır'ın eskici dükkanına gitmişti. Ama antikacı olmaktan umudunu yıllar önce kesen Ömer dükkanında yoktu. Eşyasını komple kaldırdığı bir evde bulduğu, tam takım İstanbul Ansiklopedisini okutmak amacıyla bir arkadaşına gitmişti. Arkadaşı İstanbul'un tarihi çeşmeleri hakkındaki akıl almaz bilgisi nedeniyle çeşmeci diye anılan Numan, Aslıhan pasajında antikacı Haymon Yener'le ortak açtıkları sahaf dükkanını düzenlemekle meşguldü. Her zaman şık, tiril tiril giyinmeye özen gösteren Haymon Yener, sahaflık bilgisine çok güvendiği ortağının insan çalıştırmaktan hoşlanmayan ters bir adam olduğunu bildiği için o gün blue jean tişört giyip kollarını sıvamış, açılalı bir hafta olduğu halde hala tam anlamıyla düzenleyemedikleri dükkanı yerleştirmek için yardıma gelmişti. Klimaların tatlı bir hava üflediği şık galerisinde bir çay fincanını bile şuradan alıp şuraya koymayan, çalışanlarını bir saniye bile oturtmayan Haymon Yener, kir pas demiyor, kolileri açıyor, kitaplara pat pat vurup tozunu silkiyor, akan terini dirseğine siliyordu. Ortodoks ikonaları kadar tarihi kartpostallara da meraklı olan antikacı, nadirattan olmayan efemera malzemesiyle dolu kolileri açarken, bir mucize olur da bir Fruchterman, bir Otmar veya Rosenberg kartpostalı çıkar mı diye dikkat kesilmişti. Bu nedenle madde bağımlılığı üstüne çalışmak isterken psikoterapiye merak saran ve İstanbul'a yerleştikten sonra hızla ünlenen psikiyatr Aydemir Güzeldere'nin sorusunu duymadı. Ünlü psikiyatr birkaç gün önce başhekim eniştesiyle telefonda konuşmuş, adam ona yazmaya çalıştığı kitaptan söz etmiş ama nasıl yazacağını bilemediğinden yakınmıştı. Elinde bir örnek olsa inceleyebilir, belki bir yardımı olurdu ama nereden bulacağı hakkında bir fikri yoktu. Konuşurlarken Bakırköy Akıl Hastanesi ile ilgili bir kitabın yazıldığına dair bir şeyler işittiğini hatırlayan Aydemir Güzeldere, başhekime konuyla ilgileneceğini söylemiş, sözünü tutmak için yığınla sahaf dükkanının bulunduğu pasaja gelmişti. Haymon'un duymadığı soruya, İkinci el polisiye romanları rafa dizen Numan, "Bakırköy değil ama Masar Osman'ın hayatı hakkında bir kitap yazılıyor," diye cevap verdi. Bundan emindi çünkü kitabı yazan doktorlardan biri ona gelmiş, Masar Osman hakkında evrak ve fotoğraf araştırmıştı. Ama bildiği kadarıyla kitap daha çıkmamıştı, yazarlar kitabı bastırmak için sponsor arıyorlardı. Aydemir Güzeldere cepten aradığı eniştesiyle daha yazılıyormuş zaten Masar Osman hakkındaymış diye konuşurken kucağında İstanbul Ansiklopedisi takımıyla gelen Ömer Çakır'la çarpıştı. Karşılıklı pardon dediler. Ömer Çakır dükkana girdi. Numan nadirattan sayılmasa da meraklısı çok olan bu ansiklopedinin cillop gibi duran ciltlerini açıp heyecanla karıştırırken, Mevlut Ömer Çakır'ın "Abi bırakma şimdi bunları, gözünü seveyim, Ömer abi gelince ona verirsin" diye sızlanan çırağına rağmen getirdiklerini dükkana bırakmış, Nişantaşı'na Refet Bey apartmanına dönmüştü bile. Sokağa girdiğinde kafayı park yeriyle bozan Tijen Hanım'ın yerini kapmış olduğunu gördü, hiç şaşırmadı. Kadın aportta bekliyordu zaten. Sakin sakin arka sokağa dönecekti ki, yalın tağmaçla çilli kız arkadaşı Ebru Başusta'nın çıktıklarını gördü. Apartmanın yaşlı ve kaprisli sakinlerinin mantıksız isteklerinden ve sızlanmalarından illallah diyen Mevlut, yeni tanıştığı bu genç çifte çok ısınmıştı. Yalın daireyi nasıl yapalım da adam edelim diye dolaşmaya geldikleri gün, sadece kendilerine değil, Mevlut'la kızına da yemek sipariş edince çok gözüne girmiş, hele Mimar Sinan Üniversitesi'nde fotoğraf okuyan Ebru, saçları lüle lüle alnına dökülen, boynunda bir dizi mavi boncukla şirinlik muskası olan 5 yaşındaki kızının bir yığın fotoğrafını çekince kalbinde taht kurmuştu. Mevlut Suzuki Maruti'sini geçişi kapatmayacak şekilde bir kenara çekip arabadan indi. Yalın'la Ebru'ya bir emirleri olup olmadığını sordu. Yalın, "Emir ne demek Mevlut ya, ayıp ediyorsun" dedi. Pat pat omuzuna vurdu. Ebru ile konuşarak arabasına bindi. Arabada güneş ışığında çilleri altın noktalar gibi parlayan Ebru, birden babasını araması gerektiğini hatırlamış, kesin çok pahalı diyecek diye sıkıntıyla mırıldanarak telefonunu tuşlamıştı. O sırada makam odasında başhekim Demir Demir'i ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Taceddin Başusta, kızının aramasını fırsat bilmiş, telefonu Ebru'nun beklemediği kadar sıcak bir sesle "Kızım!" diyerek açmıştı. Çok bunalmıştı çünkü. Sözünü kesip kabalık etmek istemediği başhekim, ağdalı cümlelerle hastanenin tarihini anlatacağı kitabı hakkında bilgi veriyor, ne kadar önemli bir kültür hizmeti olacağını anlatıyor, sözü belediyenin kitabına sponsor olması isteğine getirmek için kıvranıyordu. Başkan hiç ilgilenmediği bu konuşmayı bitirir umuduyla telefona "Acil mi kızım? Anladım. 5 dakika sonra arayacağım seni" dedi. Ayağa kalkıp başhekime özür diler gibi baktı. Başhekim gitmesi gerektiğini anladı. Başhekim Demir Bey belediye koridorlarında bozuk bir suratla yürürken az önce sevgi dolu bir sesle "Kızım!" diyen Taceddin Başusta'nın sesindeki sevgi tonu giderek azalıyor. Adam Ebru'nun almak istediği dairenin çok pahalı olduğunu, katiyen o kadar para veremeyeceğini söyleyerek kızını şaşırtıyor. Aynı anda pencereden bakan Tijen Hanım, Mevlud'un teneke arabasını yine kapının önüne park etmeyi başardığını görüp deliriyordu. Ebru arabada babasına, "Ne diyorsun baba ya, burası İstanbul, o paraya kümes bile yok" diye sızlanırken, Tijen Hanım'ın kendisini gözlediğini bilen ve kıs kıs gülen Mevlut apartmana girmişti. Kapıcı dairesinin bulunduğu bodrum kata yöneldiği sırada 7 numaradan gelen canhıraş bağırtıyı duyup yukarı koşarken çığlık atanın yayvan burnu ve çukur gözleri nedeniyle yüzüne bakılır bulmadığı ama sütun gibi bacaklarını da aklından çıkaramadığı Filipinli Rufa Manyez olduğunu anladı ve "Gitti galiba adam" diye mırıldandı. 1,5 yıldır İstanbul'da yaşadığı halde evet hayır sözcüklerini bile öğrenmeyen İspanyol yerli kırması Rufa, geçirdiği felç nedeniyle 5 yıldır yatağa bağlı yaşayan, bir zamanların efsanevi beyin cerrahı Yaşar Mustaki'nin bakıcısıydı. Bir iş bulma şirketi aracılığıyla ünlü bir sanayicinin çocuğuna dadılık yapmak üzere İstanbul'a gelmiş ama şansı yaver gitmemişti. Sanayici karısını şoförüyle en sevdiği antika otomobilinde sevişirken yakalayınca boşamış, işsiz kalan Rufa birçok iş denedikten sonra hasta bakıcılıktan hiç anlamadığı halde Yaşar Bey'in evinde yatılı bakıcılığı kabul etmek zorunda kalmıştı. Henüz 21 yaşındaki Rufa'nın tek böbrekli doğduğu için sağlık sorunları bitmeyen 5 yaşında bir oğlu vardı. Manila'da anneannesiyle yaşayan çocuğun tedavisi için ülkesinden binlerce kilometre uzakta hasta bakıp para kazanması şarttı. Gerçi Rufa'nın yüksek bir teknoloji kullanılarak yoğun bakım ünitesi gibi donatılmış odada, gözleri tavana dikili bir halde yatan adam için fazla bir şey yapmasına gerek yoktu. Karısını 12 yıl önce kaybeden, çocuklarının ikisi de Amerika'da yaşayan Yaşar Bey'in evine gündüzleri profesyonel bir hemşire geliyor, her türlü tıbbi bakım ve temizliğini yapıyor, Filipinli Rufa'ya da iskambil falı açmak, televizyonda İngilizce yayın yapan kanalları izlemek ve annesiyle telefonda konuşmak kalıyordu. İstanbul'dan Hayfa'ya göçtüklerinde, adı babası tarafından Yeşua olarak değiştirilen Yaşar Mustaki, Michigan'da bir nöroşirurji kongresinde ünlü beyin cerrahı Gazi Yaşargil ile tanışıncaya kadar Türkiye'ye yerleşmeyi düşünmüyordu. Bu tanışma hayatını değiştirdi. Kongre sırasında şöhretini iyi bildiği, çalışmalarını yakından izlediği ama yüzünü görmediği Gazi Bey ile tanışmak için sabırsızlanıyor, önünden her gecenin yaka kartını okuyordu. İlk gece verilen yemekte tesadüfen yan yana oturmuşlardı. Yaka kartında adını okuyunca hayranlık duyduğu bu büyük cerraha "Afiyet olsun efendim" demiş, beklemediği bir anda Türkçe sözler işitip şaşıran Gazi Bey ile aralarında mesleki bir sohbet başlamıştı. 36. ayrımın sonu. Sayfa 318.